Şimdi Orta Doğu uzmanı Sayın Doktor Jeff Gardner konuşmasını yapmak üzere sahneye bekliyoruz.
Thank you. All right. Thank you. Yeah, if I'd known it was going to be that big, I would have sent a better picture than that. Well, good evening, everybody. First things first, I want to thank the organizers of this conference and this weekend for inviting me, asking me to speak. I've been asked to say a little bit about the conference, a few words, and about the work that I do. And thank especially Mr. Oktar for his work. I have been watching him in his work for almost 10 years. So it is a privilege for me to be here in front of you. So thank you very, very much.
Adım Jeff Gardner. Ben görüntülerle çalışırım. Ben medyada çalışıyorum. Görüntülerle çok ilgileniyorum. Ben genel olarak medya ve medya teknolojileri dünyadaki stresli insanlar tarafından, daha doğrusu sıkıntıya uğramış kimseler tarafından nasıl kullanılabilir, bunu çalışıyorum, bunun üzerinde yoğunlaşıyorum. Örneğin mülteciler, yerlerinden edilmiş insanlar, bu kişiler için medya nasıl kullanılabilir, görüntüler nasıl kullanılabilir, bu konularla çalışıyorum. Dünyanın birçok çatışma bölgesine gittim ve buradaki insanlardan şunu duydum. İnsanlar evlerini terk etmek istemiyorlar. Dolayısıyla Suriye'deki mülteciler aslında mülteci olmak istemiyor. Yani Türkiye'ye eğer gelip kalabilseler Suriye'de kalırlardı. Mülteciler evlerini terk etmek istemiyor. Ayrıca profesyonel bir fotoğrafçıyım aynı zamanda. Yine medyada çalışıyorum. Bazı insanlar şunu sorabilir, medya insanla hizmet etmek için nasıl kullanılabilir? Aslında şöyle, çok fazla kamera var, yeterince gıda yok dünyanın çatışma bölgelerinde. Ama bu teknolojiyi kullanarak bir şekilde yardımcı olabiliriz. İnsanlık olarak bu teknolojilerden nasıl faydalanabiliyoruz? Somut bir yanıt vereceğim. Ama bizim dünyada bir amacımız var. Bizim dünyadaki amacımız zaman kaybetmek değil, bir faydalı olmak. Ben ayrıca bir gazeteciyim. İnsanlığın ihtiyaçlarını, insan ihtiyaçlarını, kültürler arası, ülkeler arası herkese nasıl ulaştırabiliriz ve bu şekilde daha refah sahip bir dünya nasıl oluşturabiliriz? Bu konular üzerinde çalışıyorum. Öncelikle en bariz konuya odaklanalım. Burası, bu çok önemli bir toplantı. Çok farklı kültürlerden, bilimlerden, dinlerden insanların temsilcileri var burada. Ve hepsi aynı amaç için bir araya gelmiş. Bu çok önemli. Tek başına bu toplantı bile çok büyük bir başarı. İkinci sene buradayız. Aslında ben buraya ilk defa geldim ama sizin ikinci seneniz. Ama tabii ki burada olmamızın sebebi kendimizi tebrik etmek değil. Buradayız çünkü aramızdaki mesafelere ve farklılıklara rağmen biz Müslümanlar, Hristiyanlar ve Musevilerin tek bir düşmanı var. Ve ben tabii o açıdan kendimi biraz kaba olduğumu söyleyebilirim. Ben birazcık, dolayısıyla bunlar için düşman ismini kullanacağım. Bu düşman kimdir? Ortak düşman kimdir? Ateizmdir ve radikalizmdir. Komünizm ve İslam adına terör işleyenler, bunlar hepsi çok büyük sorun çıkaran gruplardır. Hepsi bu ortak karşı gruplardır. Din adına hareket ettiğini söyleyen bazı terörist gruplar, bunlar Allah'a şükür o kadar yaygın değiller. Ateistlere göre daha nadir bulunuyorlar. Ama ateistler çok yaygınlar.
I'm spiritual, but I'm not religious and sort of lazy.
Ve bazı insanlar var, özellikle Batı dünyasında agnostikler var. Diyorlar ki aslında ateist olduklarını söylemek istemiyorlar. Diyorlar ki dindar değilim ama Allah'a inanıyorum gibi bir sözleri var. Bu sanki şunu söylemek gibi, evet havayı soluyorum ama atmosfer beni ilgilendirmiyor. Bunu söylemek gibi, bu tabii çok pek samimi bir yaklaşım değil. Ateizm ve bu agnotizm, bunlar en yaygın tehlikeler ve bunlar en çok sorun çıkaranlar. Ama daha da ilerlemeden önce bir şeyi açıklamak istiyorum, çok net olarak söylemek istiyorum. Din adına şiddet işleyen terör gruplarının sorun olmadığını söylemiyorum. Bunlar gerçekten büyük bir sorun teşkil ediyor. Hatta ciddi tehlikeler geçirdik. Özellikle Batı dünyasında yaşayanlar için bu tarz gruplar sürekli bizi tehdit ediyor. Bunlar bizi sürekli taciz ediyor. Ama ateist gruplar da aynı şekilde bizi sürekli taciz ediyor, sürekli rahatsız ediyor. Hatta bu din adına şiddet işleyen gruplardan daha büyük bir tehdit altında tutuyorlar bizi. Bu kişiler üniversitelerde, akademik çevrelerde, her yerde bulunabiliyor. Bunların tacizine her yerde karşılaşılabiliyor. Ateizm, özellikle de yeni çağ ateizmi öyle biliniyor. Her türlü inançtan insanlara saldırıyor. İnsanların düşünme özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, din özgürlüğüne, her türlü özgürlüğüne karşı çıkıyor. Bunların hepsinin ortak bir hedefi var. Nedir bu hedef? Kendileriyle aynı fikirde olmayan kişileri susturmak. Ama bu da onların tahmin edilebilir olmasını sağlıyor. Yani ne yapacaklarını tahmin edebiliyoruz. Muhaliflerini susturmaya çalışıyorlar. Hatta sizden hiç bahsetmek bile istemiyorlar. Bu da aklı şu soruyu getiriyor. Bir kişiyi nasıl susturabilirsiniz? Bir kişiyi görülmez hale getirebilirsiniz 21. yüzyılda? Bunun sihirli bir formülü yok. Çok basit. Beğenmediğin kişilerin seslerini halka duyurmasını engellersen bunu yapmış olursun. Ateistler de bunu yapıyorlar. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Bu öğrenme sürecinin bir parçası ve ateistler de bunun farkında.
They know this very well.
Bunun çok iyi farkındalar.
Now, when you're putting together this talk, I thought, okay, you know what texts can I refer to that we all be familiar with?
Sona yaklaşırken şunu söyleyeceğim. İncil'de yaratılış bölümüne baktığımızda, Allah'ın insanları ve yarattıkları ile ilgili anlattıklarına baktığımızda, Allah'ın insanları yarattıktan sonra onları ruhundan üflediğini görüyoruz. Bu Allah'ın insanlara çok büyük bir rahmeti. Ateistler, insanlar ve Allah arasındaki bu bağı kabul etmek istemezler. Bu iletişimi kabul etmek istemezler. Bunu reddederler. Allah'a tenzih ederim. Hatta bu konuyu tartışmak bile istemezler. Bunu bilinçli olarak yapıyorlar. Peki neden bu önemli? Neden bu bizi ilgilendirsin? Görüntüler, biyokimya, fizik, teoloji, felsefe, bunları konuştuk. Ama bu da önemli. Aslında çok çok önemli. Çünkü bugün tarihte hiç olmadığı kadar etrafımızda görüntüler var. Görüntülerle çevrelenmiş durumdayız. Bu yeni bir şey değil. Bu ünlü bir tablo. Belçikalı ressamın bir resmi. Renan Magritte. Burada şu yazıyor, bu bir pro değil. Resmin altında bu yazıyor, bu bir pro değil. Neyi sembolize ediyor?
That what you think is real out here
gerçek olduğunu
is
düşündüğünüz şey
the representation in here.
Aslında buradaki bir
this,
temsil, sadece
this
size sunulan
reality,
bir imaj.
Opens the door for infinite manipulation of what you think about the world.
Dolayısıyla çok şekilde, çok farklı şekillerde manipülasyonlar yapılabilir, insanlar yanıltılabilir. Ateistler de bunu kullanıyor. Ama ateistler bunu kullanıyorsa bizim de görüntülerden faydalanmamamız gerekiyor. Artık basılı materyaller çok daha az kullanılıyor. İnsanlar artık görüntüleri görüyor ama pek fazla okumuyor. Görüntüler giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu bir gerçek, bu bir istatistiksel gerçek. Biz de bunun farkında olmalıyız. Çünkü görüntüleri kontrol edenler argümanları kontrol ederler. Argümanları kontrol edenler sonucu kontrol ederler. Dolayısıyla bu nedenle ateizme karşı mücadelede yapmamız gereken iki şey var. Öncelikle hayatın kökeni hakkında akılcı, net argümanlar sunmaya devam etmeliyiz. Ve tabii ki siz zaten bunu benden daha iyi biliyorsunuz. İkinci olarak bu da birincinin doğal bir sonucu. Medyayı daha iyi kullanabilmeliyiz. Medya teknolojilerini daha iyi kullanabilmeliyiz ki mesajımızı daha iyi iletebilelim. Ben kişisel deneyimimi size söyleyeyim. Ben gençken ateistim. Ama Allah'ın varlığının Allah'ın varlığını delillerine dair rasyonel argümanlarla karşılaştırdıktan sonra dindar bir insan oldum, inançlı bir insan oldum. Dolayısıyla bilim sayesinde inançlı bir insan oldum.
And to be adult about it, grown up about it, an intelligent creator. That created an inescapable philosophical
üstün akıl sahibi bir yaratıcı olduğunu anladım. Ve bunun reddedilemeyecek bir gerçek olduğunu anladım. Dolayısıyla beni inançlı bir insan yapan bu argümanları herkesi duyması çok önemli. Dediğim gibi medya teknolojilerini kullanmamız, öğrenmemiz çok önemli. Peki önümüzdeki zorluk ne? Bu zorluk aslında aynı zamanda bir fırsat. 21. yüzyılda medya gelişen bir hedef, hareketli bir hedef. Elektronik yapılar sürekli bir harman oluşturuyor, yenilikler geliyor. Yenilikler olabiliyor ama iyi haber de var. Hata yaptığınızda o da kolaylıkla affedilebiliyor. Örneğin bir kampanyada bir mesaj verebilirsiniz ama kötü bir mesajdır. Hata yapmış olabilirsiniz ama hemen onu değiştirirseniz insanlar unutuyor, insanlar affediyor. Dolayısıyla bu iyi bir yönü. Bazen saatler içinde bu affetme olabiliyor. Bir hata yaptığınızda bu hemen telafi edilebiliyor. Birkaç saat içinde telafi edilebiliyor. Peki ne yapmamız lazım? Ama daha uzman hale gelelim, bütün araçları kullanmada daha uzman hale gelelim. Bu herkes için geçerli, sadece A9 çalışanları için değil, hepimiz için medyayı nasıl kullanmamız gerekiyor, nasıl mesajımızı iletebiliriz, hepimiz için önemli. Şahsen ben Pictures Christian Project'i, resimleri ve benzer medya formlarını, mazlum insanların durumunu bütün dünyaya duyurmak için kurdum. O kişileri dünyanın diğer tarafındaki, diğer köşelerindeki Allah'ın diğer kullarıyla bir araya getirmek, bağlamak için kurdum. İki hedef kitlem olduğunu fark ettim. Bu mazlum insanları görmesi gereken kişiler birinci hedefimdi. Onlar biziz, kardeşlerimiz, biz burada hepimiz kardeşiz. Biz bu insanlara yardımcı olmalıyız. Biz bu insanlara yardımcı olduk mu, olmadık mı? Allah bize bundan soracak. İkinci hedef kitlem var. Bunlar da bu mazlum insanlar. Bu kişilerin görünmesi gerekiyor. Size bir şey söyleyeceğim. Bu sizi şaşırtabilir. Birçok mülteci kampına gittim. Birçok zorlu koşullarda bulundum. Oradaki insanlarla konuştum. Mültecilere sordum. En çok korktukları şey ne? Hastalık mı, savaş mı ne? En çok korktukları şey ne biliyor musunuz? İnsanlıklarının, onurlarının kaybedilmesinden korkuyorlar. Yani onurlarını kaybetmekten korkuyorlar. Unutulmaktan korkuyorlar. Unutulmak istemiyorlar. Yok olmak istemiyorlar. Onurlarını korumak istiyorlar. Bu en çok korktukları şey. Hiçbir şey yiyecek, hiçbir şeyi olmayabilir. Bir çukurun içinde yaşıyor olabilir. Ama en büyük korkusu onurunu kaybetmek bu insanların. Bu beni gerçekten çok etkiledi, beni uyandırdı. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Bu insanlara gidiyorum, bu mazlum insanlara gidiyorum. Son 3 senedir Suriye'ye gittim, Irak'a gittim, Ürdün'e gittim, Mısır'a gittim. Ondan önce birçok kıtaya gittim, Afrika'ya gittim. Ve birçok mazlum insanlarla karşılaştım. Meryem, gençliğini yaşayamamış bir insan, Suriyeli. Şu an mülteci, Zorka'da yaşıyor, Ürdün. Onunla konuştum. Ne istedi, ne istiyorsun Meryem dedim. Sadece güzel bir yerde yaşamak istiyorum, o kadar dedi. Çünkü burası çok da güzel değil dedi. Sonra kenara itilmiş insanlar da buldum. Kötü yerlerde yaşayan insanlar buldum. Buralarda yaşıyorlar. Bu insanlar köprü altlarında yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Bunlar Yezidiler. Suriye sınırında yaşıyorlar. Unutulmuş insanlar bunlar. Mülteci kamplarında unutulmuş, bir kenara atılmış insanlar. Bazıları sokağa atılmış. Bu Ezidi bir çocuk Kuzey Irak'ta. Bu ve ailesi arkada. Bakın ortada. Bakın burası sokağın ortası. Burada yaşıyorlar. Son 3 senedir oturuyorum ve bu fotoğraflara bakıyorum. İnsanları dinliyorum. Ve bazen bu insanların elindeki tek şey, kalan tek şey insanlıkları ve Allah'a olan sevgileri. Tabii bu en önemli şey. Elimden geleni yapıyorum ama bana yeterli değil. Web siteleri yapıyorum, medyayı kullanıyorum. Ama son olarak farklı bir yaklaşım kullanmaya başladım fotoğrafçılıkta. Ne yaptım? Şimdi rahatsız edici bir görüntü gösterilecek. Fotoğrafçılar mazlum insanların yaşadığı yerlere gittiğinde ne yaparlar? Bazen fotoğrafçılar sahte resimler kullanırlar. Dolayısıyla ben farklı bir yaklaşım kullandım. Ne yaptım? Mültecilerle oturdum. Mazlumlarla oturdum. Dedim ki onlara, siz bana söyleyin. Ne oldu size? Deneyiminiz nedir? Neler yaşadınız? Mülteci kampında da olsalar bile şu anda güvendiler. Bir tane bireylerden biri bana şöyle dedi. Küçük bir kızdı. Adına Lily diyeceğim. Çünkü adı başka ama isminiz vermememi istedi. Dolayısıyla Lily'ye şöyle dedim. Ne yaşadın dedim. O bir Yezidi. Ailesi kaçmak zorunda kalmış. Ailesi ve o aile oradan kaçmak zorunda kalmış. Kürt terörist gruplar YPG ve DAEŞ arasındaki çatışmadan kaçmışlar. 16 yaşında Lili şöyle dedi. Pek tanımlayamıyorum ama aklımda şöyle görüntüler var. Bu görüntüler hiçbir şekilde aklımdan çıkmıyor. Bunu söylüyor Lili. Uyanık olduğumda bile bunlar kabus gibi gözümün önünden gitmiyor. Evet, uyanık olduğumu biliyorum ama bu görüntüler yine gözümün önünde. Ölmüş çocuklar görüyorum, susuzluktan ölmüş çocuklar görüyorum. Kuzenlerimin yüzlerini görüyorum. Bu kişiler alınmış ve cinsel istismara uğratılmış kişiler. Bunların yüzlerini unutamıyorum. Ve silahlar, bu terörizm, bu şiddeti hiç unutamıyorum. Bunları söyledim. Ben de ona şöyle dedim, tamam Lili. Bakalım senin deneyimini görüntülerle insanlara ulaştırabilecek miyiz? Şimdi bu şu anda çalıştığım proje. Bu Lili. Bu süreç çeşitli elementleri dikkatli bir şekilde düzenleyerek bir hikaye meydana getirmek, bir mesaj iletmek önemli, denenmiş ve etkisi kanıtlanmış bir metottur. Buna indirekt iletişim metodu denir. Hazreti İsa da bu metodu kullanmıştır. Hazreti İsa bir hikaye, bir mesaj iletmek istiyordu. Ama insanların düşünmek istemediği bir mesaj içeriyordu. Örneğin insanların birbirine nezaketli olması gerektiği ya da kurtuluşlarının içinde ne yapmaları gerektiği, bu mesaj iletmek istiyordu. Hazreti İsa da bunu bu metotlarla yaptı. Biz de bunu yapmalıyız, bu metotları kullanmalıyız. Şimdi size bunları göstereceğim. Kuzey Afrika'da temiz su için üretmek için çalışan bir örgütle, bir kuruluşla çalışıyordum. Ne yapıyorlardı? Onlar kirli suyu içip hastalanan çocukları kurtarmak için çalışıyorlardı. Afrika çok sıcak bir yer. Gerçekten çok sıcak. 45 derece. Ve su, orada su göletlerde, hayvanlar içinden geçiyor, hayvanlar içiyor. İnsanların yapacak hiçbir şey yok. Hayvanlar böyle içiyor suyu. Ama insanların yapacağı bir şey yok. İnsanlar da sudan içiyor. Şimdi ben o suyu, o durumun resmini çekersem, mesela çamurun içine bir yatmış bir çocuk, çamur içinde. Bu resmi çekersem, insanlar bu resmi gördüklerinde ne düşünecekler? Bu çocuğun annesi babası nerede? Niye bu çocuğa yardımcı olmuyorlar? Niye bu çocuğa burada bu çamurun içinde yatmasına izin veriyorlar? O zaman ben de şöyle düşündüm. Bu mesajı başka bir şekilde göstermem lazım. Problemi nasıl, kirli su problemini çocuktan nasıl ayırabiliriz? Çünkü bunlar, bu kişiler insanların problem olduğunu düşünüyorlar. İnsanlar problem değil. Problemler insanlara zorluk çıkarıyor. Dolayısıyla hedef kitlemizin kafasında bu elementleri birbirinden ayırmamız önemli ki mesajımız iyi anlaşılsın. Sizi web sitemizi ziyarete davet etmek istiyorum. Burada ne yaptığımız, kim olduğumuz açıklanıyor. Yeni bir girişimimiz var. Bu yine benim deneyimlerimden oluşan bir girişim. Adı Thrive. Allah'a şükür IŞİD yeniliyor ama büyük bir hasar meydana getirdi. İnsanların psikolojisine ve fiziklerine büyük zarar verdi. Burada çok fazla işimiz var, yapacak çok işimiz var. Şimdi bu Thrive projemizle güzel şeyler yapmak istiyoruz. Web siteme giderseniz bana mesaj gönderebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Size bir söz vereceğim. Eğer bana e-mail gönderirseniz size kesinlikle şahsen cevap vereceğim. Yarın olmayabilir ama gerçekten cevap vereceğim. Ve size yaptıklarımız hakkında bilgi vereceğim. Sanatı kullanıyoruz. Sanatı kullanacağız. Psikolojik, danışmanlık ve ekonomik gelişme. Bu faktörleri kullanacağız, bunlar için çalışacağız. Savaşın mazlumları için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Şimdi kendimize geri dönersek. Burada olmamızın sebebi de bu. Konferansın sonuna geldik sayılır. Bence hepimiz şunu biliyoruz. Çalışmamız daha yeni başlıyor, işimiz daha yeni başlıyor. Ateistlerin tam aksine kendilerini ilerici olarak tanımlıyorlar, halbuki değiller. Bizim çalışmamız, bizim gayretlerimiz ortak ilahi yapımızı göstermek. Bu ortak ilahi yapı bizi birbirimize bağlıyor. Allah bizi yarattı ve bu bize verilen Allah'ın bir rahmeti. Allah'ı sevme kapasitesi. Bu hepimizin paylaştığı bir insanlık. Bu insanlık bu kız tarafından da paylaşılıyor. Adı Nora. Ben onunla tanıştım. Kuzey Irak'taydı. O da bir Yezidi. Yaklaşık 9 yaşında. Şiddet yüzünden şu anda bu binada yaşıyor. Burada elektrik yok, su yok, duvarları bile yok. Burada yaşıyor kız.
So this task of ours, this work,
elimizdeki, önümüzdeki yapmamız gereken görev. Size şunu önermek istiyorum. Bu kızın yaşadıklarına bakınca size şunu önermek istiyorum.
What it is that must be done, and what it is that we must do. Her suffering is our call.
Onun acısı bizi harekete geçirmeli. Bizi harekete geçirmeli, bize ciddi bir mesaj olmalı. Yüzümüzü bu insanlara çevirmeliyiz, birleşmeliyiz ve çalışmalıyız. Birlik olmalıyız ve elimizden geleni yapmalıyız. Herhangi bir korku olmadan, herhangi bir tedirginlik yaşamadan kadın, erkek bir araya gelmeli ve birbirimiz adına birbirimizi korumak için çalışmalıyız. Çünkü hepimiz bu ortak yapıyı paylaşıyoruz, insanlığı paylaşıyoruz. Allah bizi seviyor. Sözlerimin sonuna yaklaşıyorum.
Our task is to leave this conference.
Bizim görevimiz bu konferanstan çıktıktan sonra da tekrar birliğimizi devam ettirmek ve her birimizin bir amacının olduğunu bilmek. Her birimizin görülmeye, duyulmaya hakkı vardır. Hiçbirimiz susturulamaz, hiçbirimiz unutulmamalıdır. Hiçbirimiz görmezden gelinmemelidir. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize.